Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Eylül 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Fatma Mebrure Şenler imzalı Evimizde Neler Üretebiliriz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Osmanlı terbiyesiyle büyümüş yaşlı bir teyzeyle röportaj yapıyordum. Bana şöyle demişti: "Kızım, maddi durumumuzun var olduğu günleri de yok olduğu günleri de yaşadım. Ancak ailemden aldığım terbiyeyle evimdeki malzemelerden hazır yiyecekler ürettim. Bunlar erişte, yufka, tarhana, reçel gibi şeylerdi. Aniden kapım çalınıp misafirim gelse onları 2 dakika oyalayıp misafire aç mısın diye sormadan hızlıca bir tarhana çorbası ve erişte pişirip sofrayı kurar, yanına turşu, reçel koyup ağırlardım. En dar günümde bile misafir başımızın tacıydı. Günümüzde ise evlerimizde çeşitli malzememiz olsa bile bu şekilde misafir ağırlayanların sayısı çok azaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde kadınlar ev içi üretime geçerlerse hem çok daha az parayla geçinmek mümkün olabilir hem de evlerine huzur ve bereket gelir. Aynı zamanda misafir ağırlamak da kimseye zor gelmez. Şimdi ev içinde kolaylıkla neler yapabileceğimize bir bakalım. Büyük şehirlerde oturan kişiler, köylerde oturan aile ve akrabaların gönderdiği kışlık yiyecekleri değerlendirebilirler veya yazın gidip orada kışlıklarını yapabilirler. Kızılcık, kayısı, şeftali, vişne gibi meyveleri mevsiminde alıp meyve ve suyu yapsak, hazır meyve suyu ve kolalı içecek masrafımız sona ermez mi? Büyüklerimiz sofralarında ayran, hoşaf ve kompostoyu eksik etmezlerdi. Sofralarımıza hoşaf ve komposto kültürünü tekrar kazandırsak, aynı zamanda sağlıklı beslenmiş oluruz. Reçel yapmak. Yapılması zor geliyor olmalı ki artık kahvaltılarda glikozlu reçeller tüketiyoruz. Meyvenin üzerine şeker döküp kaynatarak kavanozlara boşaltmak aslında hiç zor değil. Sağlığa zararlı olan şeyleri çocuklarımıza gıda olsun diye yediriyoruz. Her meyveyi ucuz zamanında alsak, reçel ve marmeladımızı hazırlasak hem daha ekonomik hem de hepimiz için daha sağlıklı olur. Konserve yapmak. Çeşitli sebzelerden konserve yapılıp bir köşeye konulursa, kış mevsiminde veya ani bir misafir geldiğinde hazır yemeğimiz olur. Bezelye ve diğer sebzeleri de zamanında alıp ayıklayarak dondurucuya atabiliriz. Erişte, mantı, böreklik, yufka çeşitlerini yapıp evimizde bir köşeye koyduğumuz zaman alışverişlerimiz ciddi şekilde azalacaktır. Kurban etlerini de hemen tüketmek yerine kavurma ve sucuk yapsak hem nasıl yapılacağını öğrenmiş oluruz hem de bu tür gıdaları nasıl hazırlandığı belli olmayan yerlerden dışarıdan almamış oluruz. Osmanlı hanımları tavuk budundan ve hindi etinden pastırma yaparlarmış. Zeytini de zamanında ağaçtan toplandığı şekilde alıp salamura ve sele zeytin yapabiliriz. Salça yapmak. Salçalık domates ve kırmızı biber zamanında çok uyguna satılıyor. Fakat genelde hanımlar zahmetli diye salça yapmaya yanaşmayıp katkı maddeli salçaları almayı tercih ediyorlar. Aslında mutfak robotlarıyla salça daha pratik olarak yapılabilir. Bu şekilde kavanozlara yemeklik, kahvaltılık, sosluk salça çeşitleri yapılsa evin geçimine katkı olacak ve salçalara konulan katkı maddelerini de yememiş, yedirmemiş olacağız. Tarhana yapmak. Sonbaharda domates, kırmızı biber ve diğer malzemeleri alıp tarhana yapsak, bir senelik çorbamız hazır olur. Tarhanayı pişirmek, hazır çorbayı pişirmek kadar kolaydır. Asma yaprağını alıp kavanozlara doldurup bir senelik yaprağımızı hazırlayabiliriz. Evde ekmek yapmak. Her zaman olmasa da mayalı bir hamur yoğurup ekmeğimizi evde yapabiliriz. Hazır ekmeklere benzoil oksit ve benzeri kanserojen maddelerin konulduğunu unutmayalım. Turşu yapmak da oldukça kolay bir iş. Turşuluk malzemeler zamanında alınıp kışlık hazırlanabilir. Turşu probiyotik bir yiyecek olduğundan uzmanlar bolca tüketilmesini tavsiye ediyor. mayonez, kek veya pizza hamurunu evde yapmak. Hazır mayonezlerde dondurucu yağ kullanıldığı için vücuda zararlıdır. Saç üzerinde kışlık yufka açıp pişirmek. Bunu birçok hanım bilir. Bu şekilde yapılıp bekletsek böreklik yufkamız hazır olur. Hazır almak yerine hamur işlerini kurabiye, kek, börek, pasta evde yapmak. En pahalı pirinçle yapılan pilav çok lezzetli olur anlayışı da pek doğru değil. Belki bizim durumumuz sadece misafir geldiği zaman iyi bir pirinç almaya müsait. Ucuz pirinçle de gayet lezzetli pilav yapabiliriz. Çorbalık adıyla satılan tavuk kemiklerini haşlayıp pilavımıza, çorbamıza katabiliriz. Bayat ekmeklerimizden robottan geçirmek suretiyle galeta unu yapabiliriz. Yazın kırmızı biber, patlıcanın bol olduğu zamanda alıp ateşte parpullayıp poşetleyerek dondurucuya atabiliriz. Kahvaltılarda veya salata çeşidi olarak kullanabiliriz. Bayat ekmek kavurması. Üniversitede okuyan bir arkadaş bir gün bana şu hatırasını nakletmişti. Sınava yakın günlerde hepimiz yoğun bir şekilde derslere çalışıyorduk. O günlerde aynı evde kalan bir arkadaşımızın annesi birkaç gün yanımızda kalmak için gelmişti. Bir sabah hepimizi mutfağa çağırdı. Bize dün akşam aldığımız ekmekleri göstererek, "Bakın kızlar, bu poşetlerin ağzını bağlamadığınız için ekmekler kurumuş, diğer günlerden kalmış kaç torba ekmek var. Bunları ne yapacaksınız?" diye sorunca biraz kızararak, ne yapalım, unutmuşuz, atarız herhalde dedik. Teyze, bu ekmeklerin hepsi bir şekilde kullanılabilir. Siz her gün atmak için mi ekmek alıyorsunuz? Ben burada olduğum müddetçe ekmek almanıza gerek yok. Bunları yiyeceğiz dedi. Teyze ilk önce küflenmiş ekmeklerin üst yüzeylerini bıçakla sıyırıp attı. Ekmekleri yıkayıp sularını iyice sıktı. Buzdolabımızı karıştırınca da küçük peynir tenekesinde yemediğimiz peynir kırıntılarını da yıkayıp süzdü. Tavada yağla ekmeği, peyniri kavurarak üzerine de birkaç yumurta kırdı. Kahvaltımız buydu. Doğrusu herkes isteksiz bir şekilde sofraya oturdu. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz diye düşünürken açlığımız galip geldi, yemeye başladık. O kadar lezzetli bir şey olmuştu ki iştahla hepsini yedik. Arkadaşımızın annesi her sabah bayat ekmekle farklı ve lezzetli bir tirit yaparak bize hayat boyu unutamayacağımız güzel bir ders vermişti. Fatma Mebrure Şenler imzalı Evimizde Neler Üretebiliriz başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi de Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Dünya Gerçekliğini Anlamak başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hep rahat aradık. Arayacaktık da elbet ama bunun için dünyaya gelmemiştik. İşte bunu unuttuk. Bu sebeple her dertte, her musibette, her problemde bezdik. Baştan kabul etmeliydik oysa, mümin kertenkele deliğinde de olsa sıkıntı onu bulacak hadisinde zikredilen gerçeği. Sahi kim fısıldadı kulağımıza her şeyin dört dörtlük olması gerektiğini? Toplumda çocuğun zor, sıkıntılı ömür törpüsü, annenin hayatını kısıtlayan dert ve yük olduğu ile ilgili yerleşmiş bir algı var. Bunların bir kısmı bakış açımızla ilgilidir ve ayrıca gözümüzde kıymeti oldukça düşürülmüştür anneliğin. Kıymetsiz bir şeyle bu derece uğraşmak elbette çok daha zor gelir. Allah'ın verdiği değer açısından baktığımızda işte o zaman anneliği gözümüzde gereken yere koymuş olacağız. Zor ve ağır algısının kalan kısmıysa gerçektir. Fakat bu gerçeklik ahiret odaklı düşünemediğimiz ve dünyanın rahat etme yeri olmadığını unuttuğumuz için taşımakta zorlandığımız bir yüke dönüşmüştür. Zor olan her şey kıymetlidir esasen. Her cennet vesilesi. Emek ister, gayret ister, sabır ister. Namaz da öyle değil midir? Oruç da öyle değil midir? Bizi cennete ulaştıracak her ne kadar iş varsa hepsi öyle değil midir? Ailelerin artık çocuk sahibi olmaktan çekinmeleri, uzak durmaları veya çocuk sayısı konusundaki ciddi düşüşle ilgili pek çok sebep konuşulabilir. Çocuk sahibi olmak şahsi bir tercih gibi görünse de aslı itibarıyla sadece takdiri ilahidir. Allah yaratmayı murad ederse ol demesi kafidir. Bizler çocuk düşünürüz ya da düşünmeyiz. Bunlar hep duadır, yöneliştir, meyildir. Eğer çocuğun olup olmamasına biz karar veriyor olsaydık, istemeyen kimselerin hiç çocuğu olmazdı. İsteyen herkesin de çocuğu oluverirdi. Ama öyle olmadığına hepimiz şahidiz. Demek ki alınan bütün tedbirler fiili ve kavli dua kategorisindedir. Kabul edecek ya da etmeyecek merci ise Allah'tır. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlar olarak hiçbir hükmümüzün olmadığı bir konuda nasıl bu kadar kendimizden emin konuşabiliriz? Allah bize bir imtihan, bir sıkıntı verecekse bunu çocukla da verebilir, sağlıkla da verebilir, rızıkla da verebilir, ruhi sıkıntılarla da verebilir. Sevdiklerinizin ölümü, yalnızlık, eşlerimizle yaşadığımız huzursuzluklar vesaireyle de verebilir. Bize nasıl ve hangi miktar imtihan murad ediyorsa bunu 10 çocukla da verebilir. Aynı büyüklükteki imtihanı tek bir çocukla da verebilir. Çocuk yapmamaya niyet ederek veya tek olsun diye düşünerek dünyadaki imtihan kapılarımızı kapatmış olmayız. İşte bu mesele çok önemli ve maalesef pek çoğumuz bu hususta yanılıyoruz. Çünkü bütün zorluklardan kaçmak, her halükarda rahat etmek gibi bir arzumuz var. Fakat dünya böyle bir yer değil. Söylediklerimizin maksadı anne babaların tercihlerindeki meyli eleştirmek değil. Allah'ın helal ve caiz kıldığı bir şeyi bizim eleştirmemiz haddimiz de değildir. Ama bakış açısı öyle bir yere doğru gidiyor ki çocuk artık tamamıyla bir yük gibi algılanıyor ve aileler de bir çocuk dünyaya getirme mevzuna çok soğuk bakıyor. Aileye bir evlat emanet edildiğinde ise bu sorumluluğu kaldırabilecek umut ve enerji bulunamayabiliyor. Bakış açımız ve hissiyatımız olması gerekenden o kadar aşağıda ki, başkalarının hayatına da olumsuz düşüncelerimiz de bir kara bulut gibi çöküyoruz. Çevremizde çocuk doğuracak birine, hele de birden fazla çocuğu olacaksa acıyarak bakıyoruz. Hatta eleştirmeye kadar gidiyoruz. Tırnağını bile oluşturamadığımız yavrunun gelişi konusunda nasıl da haddimizi aşıyoruz? Yavrusunu severek taşıyan o annenin pozitif bakmasını engelleyen herkes irili ufaklı vebal altındadır oysa. O annenin moralini bozmak yerine güç vermek daha mümince bir davranış olmaz mı? Konunun bam teli şu aslında. Biz dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unuttuk. Haz, eğlence, mutluluk ve rahatlık peşinde koşturan insanoğlunun asıl araması gereken Rabbiydi. Rabbi ile beraberlikten gelen gönül genişliğiydi. Bu genişlik ve ferahlıksa yaşadığımız hadiselerden çok gönül kıvamımızla, maneviyatımızla, iç dünyamızla, olgunluğumuzla alakalıydı. Hayatımızdaki nimetleri ve güzellikleri görerek kusursuz rahatlığı cennete erteleyebilseydik belki de o zaman ne çocukların sorumluluğu ne yaşadığımız imtihanların ağırlığı bizi bu derece yıpratmazdı. Bazen yorulur sonra dinlenir devam ederdik. Bazen düşer ha gayret deyip Allah ve Resulüne sığınıp ayağa kalkardık. Rabbim çocuk verdiyse amenna deyip zorluklarına değil, getireceği manevi makama ve ilahi mükafatlara odaklanabilirdik. Vermediyse bütün yürek yangınına rağmen hakkımızda hayırlı olanın bu olduğuna iman eder, hikmetleri okumaya çalışırdık. Allah bize cennet gibi bir dünya vaat etmedi ki. Bu dünyada hiç derdiniz, sıkıntınız olmayacak diye söz vermedi ki. Tam tersi, dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu, sıkıntıların her çeşidinin bizleri bulabileceğini söyledi. Biz bu gerçekleri unuttuk da bize dayatılan hayallere kapıldık. Her sıkıntıda bezdik, böyle olmamalıydı dedik. Dayanağımızı azalttık, gücümüzü düşürdük, kıyas yaptık. neden ona veriyorsun da bize vermiyorsun dedik. Ya da nereden benim başıma bunlar geliyor da herkes rahat dedik. Oysa Allah'ın böyle de bir sözü yoktu. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Nitekim en sevdiği insan olan Resulullah'ın hayatı da böyleydi. Türlü sıkıntılar içinde geçmişti. Dünyada ferahlıklar ve teselliler de vardır, zorluklar ve sıkıntılar da. Nimet ve külfet dengesi her insanda benzerdir. Yaşadıkları şeyler farklı olsa da, fakat insanlar nimetleri unutup veya hiç görmemiş bir halde bir imtihan yaşadıklarında gönüllerini Allah'a sitem eder halde bulurlar bazen. Aslında orada ince bir çizgi vardır. Dertler yağmur olup üzerimize yağdığında o feryat etme isteğini biraz kaydırdığımız zaman isyana dönüşebilirken biraz dengede tutabilirsek duaya ve yakarışa dönüşebilir. Buradaki inceliği fark edip kalbimizi güzelliklere vesile olabilecek dualara, zikirlere, yakarışlara alıştırmak zorundayız. Şu gerçeği artık mümince anlayalım. Evlatlarımızın her ağlaması, her emmesi, hamilelik sürecinin her anı, doğumun meşakkati, büyütürken yaşadığımız en ufak zorluk dahi amel defterimize yazdırdığımız ecirlerdir. Bunun hiçbir dünya servetiyle de karşılığı yoktur. Hele de Allah'ım, senin rızan için bütün bu zorluklara göğüs geriyorum. Senin rızan doğrultusunda evladımı yetiştirmeye niyet ediyorum. Bana yardım et, hatalarımı bağışla, bizi iyiye, doğru olana yönelt diye Allah'a yalvaran bir annenin yaptıkları başlı başına bir ibadet değil midir? Ahirete iman ediyoruz diyoruz ama ahiret gerçeği zihinlerimizde ve gönüllerimizde masal gibi. Sanki hiç gelmeyecekmiş gibi. Eğer öyle olmasaydı, ileride alacağımız mükafatları ve ereceğimiz rızayı ilahi gibi paha biçilemez güzellikleri 5 kuruş etmeyen dünya için harcayabilir miydik? Rabbimiz, evladının ve ailesinin hakiki değerini bilen, evlatlarını ayağına takılan engel olarak değil, cennete bir basamak ve amel defterini kapatmayan bir sadakayı cariye olarak görebilen ebeveynlerden eylesin cümlemizi. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Gündüz imzalı Dünya Gerçekliğini Anlamak başlıklı yazıyı aktardık. Ve son olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Canlı Kur'anlara Muhtacız başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa en büyük ikram, lütuf ve hediyelerinden biri onlara kendi cinslerinden bir peygamber göndermesidir. Bu peygamber sayesinde biz doğruyu ve yanlışı görerek öğrenir, ideal bir insanın, mükemmel bir kulun, örnek bir ahlakın nasıl olması gerektiğine ete kemiğe bürünmüş bir şekilde şahit oluruz. Yoksa doğru ve güzellikler satırlarda kalır. İdeal bir hayat bir türlü gözümüzde canlanmaz. Günümüzde de en çok zorlandığımız mesele bu değil mi? Kitaplarda birçok güzellikler, değişmez hakikatler var. Ama çevremizde onları okuyup yaşayacak, güzel bir Müslüman olarak bu hakikatleri hayata yansıtacak insanlara muhtaçız. Elbette böyle insanlar Allah'ın bu ümmete ikramı olarak hep var olacak. Ama gözler onları görmekten aciz kalıyor. Zira göz önünde tutulanlar hep menfi örnekler. Müsbet örneklerse mahfi bir hayatı tercih ediyorlar. Bu her şeyin gözden ibaret hale geldiği dünyada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem yaşadığı dönemde hem de ahirete kadar bu ümmet için Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu, en büyük ikramı. O, Kur'an-ı Kerim'in ilk talebesi ve ilk muallimi olmasıyla büyük bir lütuf olduğu gibi, canlı bir Kur'an oluşuyla da bambaşka bir lütuf. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik ve elbette onu yine biz koruyacağız buyuran Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve manasını muhafaza etmeyi nasıl üzerine almışsa, Kur'an-ı Kerim'in hayata tatbik edilme şekli olan sünnet-i seniyyede asırlardır ilahi bir korumayla muhafaza edile gelmiştir. Bu hususta ümmeti Muhammed, diğer bütün ümmetlerden farklı olarak üzerindeki sorumlulukları bir hakkın yerine getirmiş, hem son ilahi kitabı hem de onun hayata tatbiki demek olan sünnet-i seniyyeyi en güzel şekilde sahiplenmiş ve korumuştur. Biz elimizdeki kaynaklarla Peygamber Efendimizin nasıl müstesna bir insan ve nasıl yüce bir peygamber olduğunu rahatlıkla öğrenebiliyor, onun Allah Teala'dan getirdiği vahye hem yazılı hem de uygulamalı şekilde ulaşabiliyoruz. Bu da Rabbimizin ümmeti merhumeye, rahmet edilmiş ümmete başka bir lütfu. Aile ocağı başta olmak üzere pek çok mukaddes kalenin sarsıldığı, insanların fert ve toplum olarak her cümerç içinde savrulduğu günümüzde bizim dört elle bizi biz yapan değerlere sarılmamız gerekiyor. Bu kıymet ölçüleri insan olmamızın, insan olarak kalmamızın asgari şartları aynı zamanda. İlahi vahiyden uzaklaşmanın, kendi nefsini, heva ve hevesini Rab edinmenin neticelerini Gazze'de katliam yapanlar üzerinden bütün dünyaya gösteriyor Rabbimiz. Yine Gazze'de imanın diriltici ruhuna, Allah'a ve ahirete imanın insanları nasıl asil, dayanıklı ve yıkılmaz varlıklar haline getirdiğine de şahit oluyoruz. Ama şahit olamadığımız şey, ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberlik içinde kardeşlerinin yanında olması, onların imdatlarına yetişmeleri, zalimin zulmüne mani olup mazlumun yüzünü güldürmeleri. Şahit olamadığımız şey, dinimizin öğrettiği kardeşlik, muhabbet ve şuurunun yansımaları. Dünyayı bir kenara koyup el birliğiyle cihat, fedakarlık ve şehadete koşma ruhu. Cenab-ı Hak bizi dünyaya sarılıp ölümden korkma hastalığından korusun. Bizi düşmanlarımızın elinde bir lokma veya oyuncak eylemesin. Bizi tek derdi dünya ve dünyalıklar olan gafil kimseler haline dönüşmekten korusun. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aziz emanetleri etrafında tekrar birleştirsin. Tek yürek, tek bilek haline getirsin. İman, takva ve muhabbetullahı en büyük ahiret azığımız kılsın. Amin. Ömer Faruk Demireşik imzalı Canlı Kur'anlara Muhtacız başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Eylül 2025 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.